Ayrım 28, sayfa 384, Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. 3. 1980 sonrası ithalat ve ihracat. 1980'li yılların başından itibaren ithalat ve ihracatımızda gerek rejimi, gerekse alınan satılan malların türü ve hacminde köklü sayılacak değişmeler olmuştur. Bunun nedeni 1950'li yıllardan itibaren başlayan ve 1965 ile 1970'li yılların ortalarına kadar süren dönemde ülkemizde sanayinin altyapısının önemli ölçüde kurulmuş olmasıdır. Nitekim bahsi geçen dönem içerisinde başta ulaşım ve enerji sektöründe ilerlemeye bağlı olarak yeni demir-çelik fabrikaları, petrol rafineleri, şeker, çimento, gübre fabrikaları, özel sektörce yapılan çok sayıda büyük ve küçük sanayi tesisi kurulmuştur. Sanayi tesislerinin üretime geçmeleri hem istihdam imkanlarını arttırmış hem de ihracata da yönelik mamul ürünlerin miktar ve hatta kalitesini yükseltmiştir. Bu tesislerden üretilen işlenmiş ve yarı işlenmiş sanayi ürünleri daha önceki bazı ithal kalemlerini tamamen karşılarken bazı teşviklerle de diğer ülkelerin ürünleriyle rekabet etme şansı doğmuştur. Sanayi ürünlerindeki ihracat giderek artmaya başlamıştır. Özel sektörün ihracat ve ithalat hacmimizin artışında da son derece önemli payı giderek artmaya başlamıştır. Nitekim 1980'de özel sektörün ithalattaki payı %32.8, 1985'te %50 iken 1990'lı yıllarda %80'e yaklaşmıştır. Yine özel sektörün ihracattaki payı 1980'de %15.4 gibi çok az iken 1990'lı yıllarda %90'a ulaşmıştır. Sonuç olarak ihracat ve ithalat ürünlerindeki köklü sayılacak değişmeler meydana gelmiştir. İthalattaki gelişmeler. 1970'li yılların başlarında ithal ettiğimiz malların %70 kadarını yapılmış eşya, %25'ini ham ve yarı işlenmiş maddeler ve %5 kadarını besin maddeleri oluşturmaktaydı. Ülkemizin sanayileşme sürecine girmesine bağlı olarak 1984'te ithalatımızın %75'ini ham madde, ara mallar, %25'ini yatırım malları, makine, teçhizat ve inşaat malzemeleri ve %4 kadarını da tüketim malları teşkil etmekteydi. İthalatın hacmine bakıldığında 1970'li yıllarda 900 milyon dolar olan ithalatımız 10 misli artarak 1984'te 10.7 milyar dolara yükselmiş ve 1990'lı yılların başında sürekli olarak 20 milyar doların üzerine çıkmış ve 2000'de 54,5, 2003'te 60 milyar doları aşmıştır. Böylece ithalatta sürekli olarak bir artış dönemine geçilmiştir. İthal edilen malların genel bir değerlendirmesi yapıldığında aşağı yukarı ihraç ettiğimiz sanayi ürünlerinden fazla sanayi ürünü ithal edildiği ortaya çıkmaktadır. İthal edilen kalemlerin yarından fazlasını ham madde, dörtte bir kadarını yatırım malları ve az bir bölümünü de tüketim mallarına yöneliktir. Şu halde ihracatımız tamamen ithalata bağlı bulunur. Yani sanayimizin girdilerini oluşturan kimyasal maddeler dahil çeşitli ham maddeler ithal edilmekte, bunların bir bölümü işlenerek ihraç edilir. İthal ettiğimiz önemli ürünlerin başında ham petrol, demir çelik, kazan ve makinalar, altın, elektrikli makinalar, organik kökenli ilaçlar, yapay plastik maddeler, çeşitli lifler, optik aletler ve bazı tarım ürünleri gelir. 2001 yılında ithalat ve ihracat yaptığımız ülke grupları, burada ithalatımızın büyük bir bölümünü AB ülkeleri, Avrupa'daki OECD ülkeleri ve OECD dışı ülkelerin oluşturmakta olduğu görülüyor. İthalat yaptığımız ülkelerin başında OECD, Avrupa Topluluğu ülkeleri ile ABD, Kanada, Japonya ve EFTA, Avusturya, İsveç, İsviçre, Finlandiya, İzlanda ve Norveç ülkeleri gelir. 2001 verilerine göre toplam ithalatımızın 3'te 2'sini %64, Avrupa Topluluğu EFTA ve ABD, Japonya, Kanada'nın da bulunduğu diğer OECD ülkeleri oluşturur. Bu ülkeler grubuna en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla şöyledir. Almanya, ABD, İtalya, Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık, İngiltere'dir. OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, ülkeleri, İslam ülkeleri, Libya, Mısır, Küveyt, Lübnan, Ürdün, Cezayir, İran, Irak, Suudi Arabistan ve diğer Avrupa ülkeleri içinde yer alan Romanya, Rusya Federasyonu, Çek Cumhuriyeti ve Polonya izler. İslam ülkeleri içinde petrol alımından dolayı en fazla ithalat yaptığımız ülke Suudi Arabistan'dır. Çin, Hindistan, Hong Kong gibi ülkeleri içine alan diğer ülkelerden yaptığımız ithalat tüm ithalatımızın %10'dan azını oluşturur. 1980'li yıllarda ithalatta güdülen en önemli politikalardan biri de serbest piyasa ve liberal ekonominin gereği olarak gümrük duvarlarının yıkılması ve daha önce olduğu gibi ülkemizdeki sanayicilerin gümrük duvarının arkasına saklanarak istediği fiyat ve kalitede mal üretiminin önemli ölçüde ortadan kalkmasıdır. Son yıllarda enflasyonu da düşürmek amacıyla ihtiyaç duyulan tüm malların ithalatına girişilmiştir. Örneğin yerli pirincin fiyatının yükselmemesi için yurt dışından pirinç ithal edilmesi, kara taşıtlarında fiyat artışını önlemek için gümrük vergisinin indirilerek her türlü arabanın ithal edilmesi verilebilir. Bundan çıkan sonuç, sadece ihtiyaç duyduğumuz ürünler ithal edilmemekte, aynı zamanda iç piyasayı kontrol altına almak ve rekabeti arttırmak amacıyla da her türlü malın ithalatının yapılmasıdır. İhracattaki gelişmeler. İhracatımıza baktığımızda planlanan hedeflere yeterince ulaşmamamıza rağmen devamlı olarak ihracatın arttığı görülür. Nitekim 1938'de 115 milyon dolar olan ihracatımız 1973'te 1.3 milyar dolara, 1978'de 2.2, 1982'de 5, 1986'da 7.5, 1988'de 11.6, 1980'de 13 milyar dolara yükselmiştir. 1990'lı yılların başında 14 milyarın üstüne çıkmış ve 2001 yılı itibariyle de 31.3 milyar doları aşmıştır. 2003 yılı ihracatımızın 48 milyar dolar dolayında gerçekleşmesi beklenmektedir. Diğer ülkelerle kıyaslama yaptığımızda ihracatın ithalatı karşılama oranı açısından ülkemizin optimum seviyesinin çok altında kaldığı görülür. İhracatın ithalatı karşılamadaki optimum değeri %85 olarak kabul edilir. Sanayileşmiş ülkelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı arasında önemli bir fark görülmez. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu fark fazladır. İran ve Rusya Federasyonu dahil bazı ülkelerde ihracat daima ithalatın üzerindedir. Bu durum ülkenin dış ticaret açığı vererek borçlanmayı önlemeye yönelik politikalarıdır. Japonya gibi ülkelerde dış ticaret fazlalığı vardır. En fazla dış ticaret açığı olan ülke ise ABD'dir. Bu ülke turizm, ülkede okuyan milyonlarca yabancı öğrenciden ve diğer görünmeyen kalemlerden sağladığı gelirle dış ticaret açığını kapatır. 1970'li yılların başında ihracatımızda tarımsal ürünlerin %70, hayvansal ürünlerin %11, madenlerin %10, işlenmiş ve yarı işlenmiş maddelerin %8 kadar paya sahip olduğunu görmekteyiz. 1980'li yıllardan itibaren ihracatımızdaki tarımsal ürünlerin yerini sanayi ürünleri ve özellikle konfeksiyon ve pamuklu dokuma almaya başlamıştır. Nitekim 1963'te toplam ihracatımızın %80 kadarını tarımsal ürünler oluşturmaktaydı. Bu değer 1984'te %25'e, 1992'de %5'e düşmüştür. Sanayi ürünlerine bakıldığında 1963'te %17 dolayında olan sanayi ürün ihracatı 1974'te %37'ye, 1984'te %72'ye yükselmiş ve son yıllarda da %90'ı aşmıştır. İhraç edilen sanayi ürünlerinin başında ise petrol ürünleri, tarıma dayalı işlenmiş ürünler, gıda, içki, salça dahil konserve, dokuma ürünleri, çimento, kimyasal maddeler, az da olsa makine ve teçhizat da gelir. Nitekim ihracatımızda önemli bir kalem olan sanayi ürünleri ihracatı 1980-1992 döneminde yılda ortalama %15 artarak önemli gelişme kaydetmiştir. 2000'li yılların başlarından itibaren elektrikli ev aletleri ile otomotiv ürünleri ihracatında önemli artışlar olmaya başlamıştır. Ticari ilişkide bulunduğumuz ülkelerin ekonomik durumlarına göre bu kalemde olan ihracatımızda sürekli dalgalanmalar görülür. Son yıllarda sanayi ürünlerinde en büyük payı dokuma ve konfeksiyon ürünlerinin ihracatı almış bulunmaktadır. Bunu demir çelik, otomotiv sanayi izlemektedir. Çimento ve gıda maddeleri ihracatımızda önemli bir paya sahip bulunmaktadır. Maden ürünleri ihracatımız ise istikrarlı bir seyir takip etmemektedir. önemli artışlar görülmemekle beraber diğer ihraç ürünlerinde olduğu gibi önemli yükselme ve düşme göstermemiştir. Nitekim bu ürünlerin 1963 ile yakın yıllar arasında toplam ihracattaki payı %3-8 arasında değişme göstermiştir. Önemli madensel ürünlerimizi krom, manyezit ve boraks oluşturmaktadır. Sanayi mamullerinin ihracattaki payı devamlı yükselirken tarımsal ürünler sürekli olarak düşmekte ve madensel ürünler aşağı yukarı genel yerini korumaktadır. Bu arada hemen şunu belirtelim ki miktar olarak tarımsal ürünler aynı kalmakla beraber ihracat hacminin artması tarımsal ürünler azalıyormuş gibi bir görünüm vermektedir. Dışa açılma politikası sayesinde dış ekonomik ilişkilerde bulunduğumuz ülkelerin sayısı bir hayli artmıştır. Bugün için 150'den fazla ülke ile dış ticaret yapmaktayız. İhracat yaptığımız ülkelerin başında OECD ve AB ülkeleri, OECD ülkeleri içerisinde AB ülkelerinin bir bölümü de bulunur. Nitekim Türkiye'nin toplam ihracatında OECD ülkelerinin payı 1988'de %58 iken 1990'lı yılların başlarında %60 dolayına yükselmiştir. Bu ülkelerin toplam ithalattaki payı ise 2001'de %64 dolayındadır. AB ülkelerine gelince Türkiye'nin bu topluluğa tam üyeliği ister kabul edilsin ister edilmesin toplulukla olan ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız. Nitekim 4 milyon civarında Türk vatandaşı barındıran bu ülkelerle iktisadi işbirliğimiz önemli boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin AB ülkeleri ile olan dış ticaret hacmi devamlı olarak birinci sırada kalmıştır. Nitekim AB ülkeleri ile yapılan ihracatın payı 1988'de %42 ve 2001'de %50'yi aşmıştır. AB'den yaptığımız ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %40'ın üzerindedir. İslam ülkelerine gelince bu ülkelerle 1980'li yılların başından itibaren dış ticaret ilişkileri, müşterek olarak kurulan çeşitli teşkilatlar, karşılıklı ziyaret, fuar ve sergiler sayesinde eski oranla önemli ölçüde artmıştır. İslam ülkelerine tarım ürünlerinden makineye kadar çeşitli ürünler ihraç etmekteyiz. Bu ülkelere yapılan ihracatta sanayi ürünlerinin payı daha fazladır. Ayrıca yurt dışı müteahhitlik hizmetleri de önemli boyutlara ulaşmıştır. İslam ülkelerinden yapılan ithalat genellikle petrol ağırlıklıdır. 1980'den önce Türkiye dış ticaretinde önemsiz bir konuma sahip olan İslam ülkelerinin dış ticaretimizdeki payı yükselme sürecine girmiştir. İslam ülkelerinin başında komşumuz Irak gelmekte idi. ABD ve İran arasındaki savaşlar ve İran işgali bu ülke ile olan ticaretimize darbe vurmuştur. İran yeniden yapılandırılmasında Türk firmalarının görev alması Türkiye'nin ekonomisine katkı yapabilecektir. Diğer İslam ülkeleri ile ticaretimiz geri durumdadır. Türk Cumhuriyetleri ile gerek ithalat gerekse ihracattaki payımızın artacağı beklenmektedir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin işlerlik kazanması ile ihracat ve ithalat bağlantıları artacaktır. Öte yandan Polonya, Çin, Romanya ve Çek Cumhuriyeti ihracatımızda önemli yer tutmaktadır. Artık ülkelerin gelişmesinde özellikle sanayileşmede ve buna bağlı olarak ödemeler dengesinin iyileştirilmesinde yabancı sermayeye de gerek olduğu tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Ülkemiz esasları belirtilmiş çeşitli alanlarda yabancı sermayenin girmesi ve yatırımlar yapmasını kararlaştırmış durumdadır. Ancak yabancı sermaye girişi henüz istenilen düzeyde değildir. Ülkemizde yabancı sermayeli çok sayıda firma mevcuttur. Bunların bir bölümü hizmet sektöründe, diğerleri ise ticaret, otel ve kamping taşımacılık, banka ve kira, inşaat, gıda, sigorta, sağlık, araştırma ve geliştirme, telekomünikasyon, eğlence ve diğer sektörlerde faaliyet gösterir. Yabancı sermayenin çoğu imalat, gıda, mensucat, orman, kağıt, kimya, metal, makine sanayindedir. Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firmaların başında Almanlar gelir. Bunu Birleşik Krallık, ABD, İsviçre, Fransa, Hollanda izler. Başka bir deyişle OECD ülkelerine mensup firmalar yurdumuzdaki yabancı firmaların %90 kadarını oluşturur. Liberal yani serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olan ülkemizde önümüzdeki yıllarda yabancı sermaye girişinin artacağı ve özellikle yerli firmalarımızla birlikte yabancı firmaların daha fazla yatırım yapacağı beklenmektedir. Bölüm 15. Türkiye'nin çevre sorunları. 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünyadaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme, tarımda ilaçların aşırı olarak kullanılması, radyoaktif maddelerin çeşitli sektörlere girmesi, doğal dengenin bozulmasına yol açmıştır. Bu nedenle doğal ortamda insan dahil tüm canlılar farklı ölçüde zarar görmeye başlamıştır. Bu durum çevre sorunu olarak son 50 yıl içerisinde önce sanayileşmiş Batı ülkelerinde ve 1970'li yıllardan sonra ülkemizde tanımlanmaya başlanmıştır. Bu sorunlar önemli boyutlara ulaşarak insan sağlığını ve onun yaşadığı ortamı bozmaya başlamıştır. Bunun üzerine başta akademik kurumlar olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, konseyler ile gönüllü kuruluşlar çevre sorunlarını dile getirmeye ve sorunu giderici yönde araştırma ve çalışmalar yapmaya başladılar. Öyle ki üniversitelerin bünyelerinde çevre mühendisliği bölümleri kuruldu. Birçok fakülte ve kolejde çevre sorunlarını kapsayan dersler, programlar konuldu. Çevre konusunda araştırmalar yürütülmeye başlandı. Çevre konusunda dünya ölçüsünde en fazla ses getiren toplantı, 1992'de çeşitli ülkelerden gelen bilim adamları, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı Rio de Janeiro'da yapıldı. Burada uluslararası alanda bir de çevre sözleşmesi imzalandı. 1996 yılında ise İstanbul'da çevre konusunu da kapsayan Habitat 2 adlı uluslararası alanda çok önemli bir toplantı düzenlendi. Yine arazi bozulmasını konu alan Land Degradation adlı bir uluslararası sempozyum Haziran 1996'da Çukurova Üniversitesi'nin önderliğinde Adana'da yapılmıştır. Uluslararası Coğrafya Birliği Akdeniz ülkelerini kapsayan Akdeniz Erozyonu ve Çölleşme adlı bir çalışma grubu oluşturuldu. Ayrıca Meddes, Meteo Francia, Luç gibi Akdeniz bölgesi dahil uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlar vardır. Çevre korunması ile ilgili Johannesburg 2002 ve Kyoto protokolleri imzalandı. Türkiye, dünyada özellikle doğal dengenin bozulduğu, bu nedenle erozyonun tüm şiddetiyle hüküm sürdüğü ülkelerin başında gelir. Bu sorunla mücadele etmek için ülke çapında örgütlenen ve çok faydalı hizmetler veren ve toplumun tüm kesiminin erozyona ve çevreye karşı duyarlılığını sağlayan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği ve TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı kuruldu. Doğal ortamla insan arasındaki ilişkileri inceleyen ve bunların sebep ve sonuçlarını araştıran, yeryüzünün dağılışını inceleyen coğrafyada çevre sorunları kendine özgü metotlarla değerlendirilmektedir. Türkiye'nin başlıca çevre sorunları. Anadolu çevre sorunu günümüzden yaklaşık 3500-4000 yıl kadar önce Beyşehir yöresinde ormanlardan aşırı faydalanma ve otlak ve ormanlarda aşırı hayvan otlatma ile başlamıştır. Zamanla Anadolu'nun tüm kesimlerinde az veya çok doğal denge bozulması devam ede gelmiştir. Esasen Türkiye'deki çevre sorunu birçok defalar belirtildiği gibi arazi degradasyonu, arazi bozulması ve bunun sonucu olarak toprakların aşınması, toprakların tamamen aşındığı sahalarda da ana materyalin aşınmaya devam etmesidir. Ancak bu sorun medya aracılığı ve çeşitli toplantılarda dile getirilmişse de Türkiye gündemini pek fazla meşgul etmemiştir. Ancak Ankara'da hava kirliliğinin ortaya çıkması, sanayi tesislerinin kimyasal atıklarının akarsu ve göllerde başta canlı hayatı yok etmeye başlaması, termik santrallerin çıkan gaz ve tozların çevreye yayılması, çimento fabrikalarının oluşturduğu tozların toprağı adeta betonlaştırmaya başlaması ile 1970'li yıllardan itibaren çevre sorunları adı altında gündeme geldi. Çevre sorunları ile uğraşan ilk resmi kuruluş 1978'de Çevre Genel Müdürlüğü, daha sonra Çevre Müsteşarlığı olmuştur. TBMM'de ise 24.5.1988'de TBMM Çevre Araştırma Komisyonu çalışmaya başlamıştır. Çok geç olsa da 1991'de Çevre Bakanlığı kurulmuş ve bu bakanlık 2003'te Orman Bakanlığı ile birleştirilerek Çevre ve Orman Bakanlığı'na dönüştürülmüştür. Doğal ortamı bozan, doğal dengenin alt üst olmasını oluşturan belli başlı çevre sorunları şunlardır. 1. Yanlış arazi kullanma ve doğal bitki örtüsünün tahribi, doğal ortam dengesinin bozulması ve erozyon. 2. Hava kirliliği. 3. Su kirliliği, akarsu, göl ve deniz. 4. Toprak kirliliği. 5. Şehirlerdeki katı atık, çöp sorunu, gürültü kirliliği vesaire. Bu sorunların kapsam ve önemi özlü olarak şöyledir. 1. Yanlış arazi kullanımının sonuçları. Doğal ortam dengesinin bozulması, arazi degradasyonu ve erozyon. Doğal ortamın cansız öğesini oluşturan, jeolojik yapıyı oluşturan, sert ve yumuşak ana materyal, topografya, iklim ile canlı öğesini meydana getiren toprak, bitki, hayvan ve insan karşılıklı bir denge içerisindedir. Bu denge dahilinde muntazam olarak enerji ve madde dolaşımı olur. Ortamın potansiyelini ise iklim özelliklerine bağlı olarak fotosentez, toprak ve su arasındaki ilişkiler tayin eder. Doğal ortamlarda doğal bitki örtüsünün çeşitli nedenlerle ortadan kaldırılması veya bozulması sonucu toprak, bitki, su arasındaki denge alt üst olur. Özellikle kendi başına ayrı bir canlı ortamı meydana getirerek bitkilerin beslenmesini sağlayan ve durak vazifesi gören toprak aşınmaya ve taşınmaya uğrar. Tüm canlıların hayat bulduğu toprakların erozyona uğraması bazı ülkelerin, medeniyetlerin tarih sahnesinden silinmesine bile neden olmuştur. Erozyon olayı doğal denge şartlarının zor olarak kurulduğu, özellikle engebeli ve yüksek dağlık alanlarda ve kurak bölgelerde kendini hemen göstermektedir. Ülkemiz arazisinin en az yarısında çeşitli derecede erozyon olayları devam etmektedir. Bunun anlamı ülkemiz arazisinin yarısının potansiyelinin kaybolması demektir. Özellikle aşınma sonucu tamamen çıplaklaşmış veya doğal bitki örtüsü bozulmuş olan sahalarımızda güneşten gelen enerji boşa gitmektedir. Çünkü güneşten gelen enerjiyi dokularında tutarak sebze, meyve, odun, ham maddesi gibi çeşitli organik madde üretimi yapan bitkilerdir. Bir sahada bitki olmayınca o sahada bitkisel üretim olmamakta ve güneş enerjisi boşa harcanmaktadır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Ülkemizde doğal dengesi bozulmuş, erozyona uğramış, yeteri kadar istifade edemediğimiz saha ülkemizin en az %20'sine 150 bin kilometre kare veya 15 milyon hektar tekabül etmektedir. Bu saha meşe veya karaçam ormanları ile kaplı olsaydı bu sahanın 1 hektarında askeri 5 metre küplük bir biyokütle, odun ve tomruk üretimi sağlanacak, bir yılda üretilen sadece odun ve kerestenin miktarı 75 milyon metre küp edecektir. Kısaca arazi bozulması, erozyon sonucu önemli boyutta ekonomik kayıplar olmaktadır. Ülkemiz açısından hayata önem arz eden bu konu 6. bölümde işlendiği için burada tekrar ele alınmayacaktır. 2. Hava kirliliği. Bu kirlilik büyük binaları ile çeşitli fabrika bacalarından çıkan duman, is, çeşitli kimyasal gazlar ve katı parçacıklarından ileri gelir. Nitekim petrokimya, maden metalurji tesislerinin bacalarından çıkan kükürtlü gazlar bitkilerin solunumları için zarar vererek onların bazen yok olmalarına neden olur. Ayrıca kükürtlü gazların yağış esnasında su ile birleşerek sülfürik asite dönüşmeleri asit yağmur olarak adlandırılan yağmurlara yol açar. Asit yağmurlar bitkileri, toprakta bulunan canlıları yakar ve metalleri korozyona yani kimyasal yönden aşındırmaya, ayrıştırmaya uğratır. Ayrıca bu gazlar insanın solunum organlarını tahriş ederek çeşitli solunum yolu hastalıklarına neden olur. Bacalardan çıkan kurum ve isler çevreye çökelerek kirlenmeye yol açar. Kısaca hava kirliliğine neden olan gazlar karbondioksit, hidrojen sülfür, amonyak, florürlü gazlar, azot dioksit, etilen, perovskitanil nitrat, aldehitler, karbon partikülleri ve doymamış hidrokarbonlardır. Hava kirliliğini artıran en önemli etkenler sanayi tesisleri ve yerleşme sahasının yüzey şekli ve iklim özellikleridir. Nitekim havada nem arttığında katı partiküller ve gazlar havada daha kolay tutunduğu için hava kirliliği de yükselir. Erzurum, Sivas, Kütahya, Eskişehir, İnegöl ve Bursa gibi kentlerin çukur kesimlerde kurulması hava kirliliğinin artmasında etkilidir. Böyle yerlerde özellikle Erzurum ve İnegöl'de kışın havanın rüzgarsız, açık ve zeminin karla kaplı olduğu günlerde gündüz kar örtüsünden dolayı güneşten gelen enerjinin %80 kadarı yansır. Hava açık ve nemi düşük olduğu için zeminden yansıyan enerjinin çok azı tutulur. Geceleri ise bu yerler şiddetli yer radyasyonundan dolayı aşırı olarak soğur. Özellikle yüksek sahalarda soğuyarak ağırlaşan hava kütlesi çukur sahalarda birikerek bir soğuk hava adacığı oluşturur. Sıcaklık terselmesi. Yani şehrin bulunduğu çukur saha çevreden daha soğuktur. Birkaç yüz metre yüksekte ise sıcak ve soğuk havanın oluşturduğu bir sıcaklık terselme hattı yer alır. Soğuk havadan dolayı daha fazla yakıt tüketildiğinden bacalardan çıkan gazlar terselme sınırına kadar yükselerek geriye döner. Böylece şehrin üzeri adeta kapalı bir fanus haline alır. İşte Anadolu'da hava kirlenmesine soğuk hava şartları kadar şehrin çukur sahada bulunması da etkilidir. Mesela İnegöl şehrinde bazen sıcaklık Uludağ'ın yüksek sahaları kadar soğuyarak -20 dereceye kadar düşer. Yine kışın Balkanlardan ülkemize sokulan soğuk ve nispeten nemli hava kütlesi Marmara ve Ege bölgesindeki şehirlerde İzmir, İstanbul, Bursa, Kütahya hava kirliliğini arttırır. Şöyle ki sakin günlerde soğuk ve nemli hava baca gazlardan çıkan partikülleri ve çeşitli gazları daha fazla tuttuğu için hava kirliliğini birdenbire yükseltir. Sanayi tesislerinin bulunduğu sahalarda hava kirliliği yanlış yer seçimi ve baca gazlarının yeteri kadar filtre edilmemesinden meydana gelir. Gerçekten çukur sahalardaki tesislerin bacalarından çıkan duman ve katı parçacıklar adeta bu saha içerisinde hapsolur. Bu durum kışın kükürt dioksit miktarının normal standartları aşarak havanın aşırı kirlenmesine neden olur. Baca gazlarından çıkan duman miktarının normal standartların üzerinde etkili olduğu şehirlerimiz Erzurum, Sivas, Zonguldak, Afyon, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İnegöl, Kırıkkale, Ankara, Kayseri, Konya, Kütahya, İzmit, Adıyaman, Trabzon, Antalya, Tokat, Düzce, Rize, Muş, Bursa, İstanbul, İzmit, Çorum, Malatya, Bolu, İzmir, Kastamonu ve Balıkesir'dir. Gübre sanayi. Kütahya, Samsun ve Elazığ'daki Azot, Bandırma, Bağfaş, Yarımca'daki gübre fabrikaları ile İskenderun, Mersin ve Tekirdağ gübre sanayi tesislerinden havaya SO2, H2S, NH3, flor ihtiva eden gazlar, gübre tozları, uçucu küller ve diğer partiküller verilir. Demir çelik sanayi. Karabük, Ereğli, İskenderun'daki demir-çelik tesislerinden çıkan baca gazları, duman, aromatik hidrokarbonlar, SO2 ve katran bileşikleri havayı kirletir. Bunların dışında kağıt fabrikalarından çıkan duman, kükürt dioksit ve tozlar hava kirliliğine yol açar. Özellikle şehir merkezlerinin içinde ve yakınında bulunan İzmir'deki Çimentaş ve Batı Çimento fabrikaları, Elazığ Çimento fabrikası vesaire havaya bol miktarda çimento tozları verir. Özellikle İzmir'deki fabrikalardan çıkan çimento tozlarının oluşturduğu hava kirliliği bazı günlerde özellikle gece çok fazla artar. Yarımca ve Ali Ağa'daki petrokimyasal tesislerden çıkan SO2, duman, hidrokarbonlar ve amonyak havayı kirletir. Bu tesislerden çevreyi en fazla kirletenlerin başında Murgul, Artvin'deki bakır tesisleri gelmiştir. Buradaki kükürt dioksit ve azot gazlarının etkisiyle 2 kilometre çapında sahada bitki örtüsü tamamen tahrip olmuştur. Zehirli gazların etkisi 7 kilometre kuzey, 3 kilometre kadar güneyde de etkisini göstermiş ve buradaki tarımsal ürünler %80 oranında zarar görmüştür. Son yıllarda bu zararlar önemli ölçüde giderilmiştir. Zonguldak'ta özellikle Çatalağızı termik santralinden çıkan gazlar ile Zonguldak kömür ocaklarından hasıl olan metan, karbonmonoksit ve tozlar havayı aşırı şekilde kirletmektedir. Nitekim dakikada 500 metreküp dolayında çeşitli gazlar ve toz havaya karışmaktadır. İstanbul'da özellikle egzoz gazlarından hasıl olan kurşun konsantrasyonu bir hayli fazladır. Nitekim metreküpte mikrogram olarak kurşun miktarı şehrin içinde 1.11, şehir merkezine yakın kısımlarda 0.21, şehir dışında 0.022 olarak tespit edilmiştir. Bursa'da da havadaki duman konsantrasyonu kış döneminde metreküpte 200 mikrogramı, kükürt dioksit konsantrasyonu da 400 mikrogram metreküpü aşmaktadır. Ayrıca Bursa Altıparmak semtinde havada bulunan demir konsantrasyonu 4479, çinko 432 ve kurşun 454 mikrogram olarak tespit edilmiştir. İzmir'de ise çeşitli sanayi tesisleri ve arabalardan havaya verilen karbonmonoksit, HC, NOx ve PB miktarlarının yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Hava kirliliği konusunda başı çeken kentimiz Ankara'ydı. Hızlı nüfus artışı ile büyüyen kentin kalitesiz yakıtlarla ısıtılması, çanak içerisinde yer alması hava kirliliğini çok arttırmıştı. Gerçekten havadaki kirleticiler sınır olarak kabul edilen seviyenin birkaç misli üzerine kadar çıkmasıyla Ankara'da göz gözü görmüyordu. Kaloriferler belli saatlerde yakılıyordu. Ancak son yıllarda yurt dışından getirilen kok kömürü ve doğalgazla ısıtılmaya geçilmesi Ankara'da hava kirliliğini ortadan kaldırma noktasına getirmiştir. Eskişehir'de hızla gelişme ve plansız şehirleşme, uygun olmayan sanayi sahaları seçimi, düşük kaliteli kömür yakılması ve şehrin topografik konumu hava kirliliğinin insan sağlığına zarar verici şekilde oluşmasına neden olmuştur. Büyük kentlerimizde olduğu gibi Eskişehir'de de her gün trafiğe çıkan on binlerce taşıt, onlarca ton benzin ve mazot yakarak tonlarca karbonmonoksit, yüzlerce kilogram NOx, binlerce kilogram SO2 ve onlarca kilogram kurşunun egzoz gazları ile havaya karışmasına yol açmaktadır. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu merkezlerden Erzurum'da da en az 6 ay düşük kaliteli kömürle sobaların ve kalorifer kazanlarının yakılması hava kirliliğinin büyük boyutlara ulaşmasına yol açmaktadır. Bu şehrimizde 1985 yılı kış döneminde yapılan ölçümlere göre SO2'nin 498, azot oksit gazının 299 mg metreküpe ulaştığı tespit edilmiştir. Ancak son yıllarda is miktarı ve sülfür oranı düşük balkaya kömürlerinin yakılması ile %60 oranında kükürt dioksit ve %80 oranında isin azaltılması hedeflenmiştir. 28. ayrımın sonu sayfa 396.